Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İki Yeşil Susamuru, Buket Uzuner, 1. Kaset, 1. Yüz. Remzi Yayın Evi, 20. Basım, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Nuray Ekim. Aslında kimsenin özel yaşamını sergilemek ya da teşhir etmek niyetinde değilim. Gerçekte buna hep karşıyımdır. Fakat prensipler bozulmak, yerine yenileri yaratılmak için vardır. Nisu Baran beni uzun süre arayıp sonunda bulduğunda zaten burnunun dibinde yaşadığımı anlamıştı. Bana son derece düzenli ve özenli yazılmış bir bilgisayar yazıcısından çıkmış, pırıl pırıl bir dosya getirdi. Adeta kendi kitabını masa üstünde basıvermişti. Bu benim hayat hikayem ama bir romana dönüşmesini çok arzu ediyorum. Lütfen okuyun, uygun bulursanız yazın. Çünkü kendi yaşamını yazan bir yazar olmak istemiyorum. Kaldı ki yazar değilim. En fazla 30 yaşlarında olmalı dediğim zarif, şık, uzun saçlı, sade bir kadın. Biraz heyecanlı, biraz kafa tutar bir bakışla dikilmişti karşıma. 30 yaşlarında birisi ne kadar yaşamıştır ki yaşamı bir roman etsin gibi tutucu bir düşünceyi hemen kafamdan kovdum. Yine de bu düşüncenin nedenli yüzsüz olduğunu bilirsiniz. Oysa bir gün roman yazarsam kendisi çoktan ölmüş birinin bazı sayfaları gitmiş, nefis bir el yazısı ve çini mürekkeple deri ciltli bir deftere işlenmiş güncelerini kullanır, pek çok ünlü yazar gibi elimde kalanları değerlendiririm sanıyordum. Halbuki benim payıma birinci hamur mis gibi kağıtlara, bilgisayar yazıcısında basılmış, tertemiz ve düzenli hazırlanmış şık bir dosya düştü. Acaba ben bunu mu hak ediyorum? Düşündüm ve yaşantımın en çok sizin kaleminize uygun düşeceğine karar verdim. Ah bakın, beni tavlayan da bu son sözler oldu sanıyorum. Tanınmak, anlaşılmak, güvenilmek ve beğenilmek. Hepsinin tınısı vardı bu cümlede. Kim kayıtsız kalabilir bunlara ki ben? Dosyayı alıp okudum. Yalnızca bazı çevre ve mekan ve insan adlarını değiştirip kimi olayların oluş sırasına müdahale ettim. Birincisi biyografi havası dağılsın, kurgunun yaşantımızın sırlarını aşıp ötesine götüren ferahlığı sinsin sayfalara diye. İkincisi okur, roman kişilerini tanıtıp konudan çok kimliklere takılmasın diye. Gerisi Nisu Baran'ındır. Teşhirciliğe gelince yazarlar zaten teşhircidir. Birinci bölüm. Çocukluğun kendini saf bir biçimde akışa bırakması ne güzeldi. Yiten bu işte. Nilgün Marmara. Haziran 1978. Her şey bir günde olmadı. Her şey o yaz değişti. Annem yakışıklı bir ressamla evi terk etti. Babam da bir iki özel eşyasıyla ertesi gün evden ayrıldı. Evde canlı olarak erkek kardeşim Cem, kedimiz Elvis ve saksılar dolusu bitki kaldı. Ne çok saksımız varmış meğer. Bir de karşı dairede oturan anneanne. Sıcak bir yazdı, çok sıcak. Okullar yaz tatilindeydi. 14 yaşındaydım. O sırada kendimde oluşan bedensel ve duygusal değişikliklerle öyle meşguldüm ki bizimkilerin gidiş yönündeki yoğun trafiğiyle önceleri pek ilgilenemedim. Gene inatlaşıyorlar diye düşündüm belki de. Güzel bir genç kız olmaya başladığımı hem aynada gördüklerimden hem de üzerime yönelen bakışlardan anlıyordum. Akrabaların, öğretmenlerin ve annemle babamın arkadaşlarının övgülerinden keyiflenmiyor değildim. Ama yalnızca güzel ve cici bir kız olarak övülmek bende bir çeşit eksiklik duygusu yaratıyordu. Adını koyamadığım birçok şey gibi bunun da nedeni ancak ona rastladıktan sonra anlayacaktım yakında. Evdeki ıssızlık ancak akşamları ve geceleri kendini belli ediyordu. Çünkü son yıllardaki yaşam düzenimiz gündüzleri tam gün okul, eve dönüşte anneannemin kurabiyeleriyle beş çayı derken annem ve babamla ancak akşam yemeklerinde görüşebilir kılmıştı bizi. Bu düzen kendiliğinden mi oluştu yoksa bazı nedenlerle mi bu yöne itildik o sıralar bilmiyordum. Daha doğrusu tercihler, zorunluluklar, gereksinmeler ve zaaflar konusundan habersizdim. Ben ortaokula başladığımdan beri babam öyle çok çalışır olmuştu ki akşam yemeklerinden sonra bile onu görmek güçleşmişti. Yemekten sonra kaçar gibi çıkıp laboratuvarına gidiyor, ancak uyumak için geri dönüyordu. Laboratuvarı evimizin iki sokak aşağısında olduğundan yaz akşamları elimize dondurmalar, küçük sürpriz ziyaretler yapıyorduk ona, kardeşim Cem'le. Bu ziyaretlerimizde iki giriş dairesinin birleştirilmesiyle oluşan laboratuvarın en arkasında kendine ayırdığı küçücük odasında hep aynı koltukta oturmuş aç kurtlar gibi tıp, ziraat ve teknoloji dergileri okurken elinde kocaman fincanı çılgınca kahve tüketirken bulurduk onu. Ya da laboratuvarın yine kendine ayırdığı bir masasında biyokimya deneyleri yapardı. Gözlerinden sevinç pırıltıları fışkırırdı bizi görünce. Muzur, hatta yaramaz bir oğlan çocuğu gibi bakarak gözlerinin altına sinmiş yorgunluk halkalarını gizlemeye çalışırdı bizden. O sıralar gizlediğini sanıyordu besbelli ama çocuklar sandığımızdan ve hatırladığımızdan çok daha duyarlı ve olgundurlar. Üstelik ben artık bir genç kız olmuştum, o hala fark etmese bile. Hemen deneylerini, yeni projelerini anlatmaya başlardı bize. Bakteri atıklarından elde edeceği enerjiyle pil yapmak, enzimlerin değişik ısılarda çalışmasıyla oluşacak ürünlerden teknolojide yararlanmak ya da fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye dönüşen güneş enerjisinden biyoteknolojiyi sarsacak uygulamalara geçmek gibi. Ayrıntılarını hiç anımsamıyorum ama o yine de bizimle kesinlikle anlayacağımıza dair sarsılmaz bir inançla her şeyi tek tek anlatırdı çılgın bir heyecanla. Cem ve ben onun bu inanılmaz coşkusunun büyüsüne takılır, keyiflenirdik. Onunla gurur duyardık. Babam bir tıp doktoruydu ama aslında tam bir araştırmacıydı. Hiç klinik çalışmamış, hep araştırmaya yönelik sürdürmüştü kariyerini. Hasta muayene edemeyeceğini bildiğinden biyokimya uzmanlığı yapmış, tahlil laboratuvarı açarak çoluk çocuk geçinmemizi sağlarken çevresindekilerin dahi mucit takılmalarına hiç aldırmadan araştırmalarını sürdürmeye çalışmaktaydı. Annem ve babam ayrı ayrı evi terk ettikten belki bir hafta, 10 gün sonra tuhaf akşam eziklikleri, iç çekilmişlikleri ve koyu renkler görmeye, hissetmeye başladım evin içinde. Sanki büyük bir salgın hastalık, ciddi bir ölüm tehlikesi ya da nükleer savaş alarmı verilmiş gibi yassılmış heyecan halkaları dolmuştu evimizi. Annemin tek düze bulduğu yaşantısından şikayetleri, hala genç bir kadın olduğu ve birazcık heyecanlı bir hayat yaşamak istediğine dair yakınmaları, her şeyden bıktığı konusunda mızmızlanmaları evi öylesine dolduruyormuş ki ev adeta boşaldı. Babamın işiyle ilgili heyecanları ve pek düşkün olduğu soğuk fıkralarının ardından önce kendi attığı kahkahaları evi öyle şenlendiriyormuş ki ev mahzun kaldı. Kedimiz Elvis bile keyifsizleşmiş, iştahı kaçmıştı. Sakin, kontrollü bir kadın olan anneannem sinirli ve sabırsız birine dönüşmüştü. Kardeşim Cem içine kapanık ve keyifsizdi. O yaz 12 yaşına basan Cem, İlkokulu yeni bitirmiş, İngilizce hazırlık okuluna başlamak üzereydi. 2 hafta sonra annem telefon etti. Güneyden arıyordu. Sesi şen şakrak, keyfi yerindeydi. Cem'le beni yaz tatili için Marmaris'e davet ediyordu. Doğrusu annemin bizi tatile davet etmesi çok tuhaf geldi. Yabancılaşıverdim bir anda. Tatillerimizi annemle birlikte planlardık bundan önceleri. Sustum kaldım. O sıralar otomatik telefon yoktu ve telefondaki sesler çok parazitliydi. Yine de annemin neşesi ulaşıyordu kulağıma, sonra gidip yüreğimi yakıyordu cız diye. 2-3 kez kardeşimle beni çok özlediğini söyleyip durdu. Peki ya babamı özlememiş miydi? Kaldığı villanın ne şahane olduğunu ve denizin temizliğini anlattı daha sonra. Anarşi, patırtı, gürültü yoktu oralarda. Yaşam sakin ve normaldi. Öve öve bitiremediği o villa ressam erkek arkadaşının olmalıydı. Hiç tepki vermeden dinledim annemi. Tatile gelip gelemeyeceğimize babam ve anneannemle konuşup karar vereceğimizi söyledim. Sesim donuk ve kısıktı. 2-3 kez yutkunmak zorunda kaldım. Yaşantımda ilk kez kendi annemin bir başkası olabileceğini düşündüğüm, kendi başına onun da bir birey olduğunu hissettiğim gün, o telefon konuşması gününe tam denk düşer. Yalnızlık, yabancılık, ıssızlık, bırakılmışlık ve biraz da öfkeyle. Temmuz 1988, Türkiye Yeşiller Partisi kuruldu. 51 kurucu arasında 2 müzisyen, 7 sekreter, 2 ev kadını, 1 eczacı, 1 pedagog, 1 diyetisyen, 1 mimar, 1 gazeteci, 7 doktor, 3 sanayici, 7 mühendis, 3 emekli amiral, 3 avukat, 2 veteriner ve 6 serbest meslek sahibinin bulunduğu belirtildi. Yeşiller Partisi, YP, Türk siyasi yaşamındaki 10. siyasi parti oluyor. YP'nin genel başkanlığına seçilen Profesör Celal Ertuğ, partinin Türk siyasi hayatına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum, dedi. Teoman kurucu üyeler arasındaydı. Ama mühendislere mi, serbest meslek sahiplerine mi dahil olduğunu bilmiyordu. Belki de müzisyenlere, sanatçılara dahildi. Aslında hangi meslek grubuna girdiği pek de umurunda değildi. Önemli olan önceleri pek çok kişinin ciddiye almadığı, Ütopya diye nitelendirdikleri bir örgütlenmenin ilk adımının atılmış olmasıydı. Ütopya'nın mı, örgütlenmenin mi daha önemli olduğu, Teoman'ın kişiliğinde birbiri içinde eriyerek çoktan karışmış kavramların karşıtlığında uyuyan bir yanıttı. Nedense kronik bir örgütlenme hastalığı çocukluğundan beri dokularına sinmişti ve bu nedenle kendini insanları güzel şeyler kotarmak için örgütlemeye, organize etmeye yöneldiği için başı derde girerken yakalanırdı hep. Hatta babasının işi nedeniyle değişik kasaba ve kentlerde süren öğrenciliğinden bile önce örgütçülük yaptığını anlatırdı annesi. İlkokula başlamadan önce gazoz kapağı biriktiren çocuklar için grup gazozu kurmuştu. İlkokuldayken bulundukları her kasabanın postacısına gına getiren pul koleksiyonculuğuna ve tabii ki genç filatelistler grubunu örgütlemeye girişmişti. Ortaokul yıllarında astronomi tutkusu başlamıştı. Annesinin İstanbul'daki ailesini ziyarete gittiği bir yolculuğundan kıtı kıtına biriktirdiği 20 liraya satın aldığı Amerikan Kosmos oyuncak dizisinin Opticians takımı küçük Teoman'ı sevinçten çılgına çevirmişti. Bu optikçi takımda 4 mercek, fotoğraf kimyasalları, teleskop dürbünü vardı. Kendi başına küçük bir teleskop yapabilme olanı bu kez de Yıldız Sevenler Kulübü'nü kurmasına yol açmıştı. O sıralar Konya yakınlarındaydılar ve dindar komşular elinde teleskopu, okuldaki çocukları ürkütücü gökyüzü düşlerine ortak eden bu kaymakam oğlunu uyarmak gereğini duydular. Kimileri çocuğun gözlerinde şeytani pırıltılar gördüklerini bile gizlemedi. Lisede tehlikeli bulunup lağvedilen felsefe kolunu kurmuş, o yıllar edebiyat ve felsefe ilgisi başlamıştı. Üniversitede 1948'lilerin pek çoğu gibi politize olmuş, 1950'liydi ama 48'lilere dahil ederdi kendini. Bu kez de ilerici öğrencilerin örgütlediği derneklerin birinde yönetici olarak boy göstermiş, İnsan Hakları Derneği'ne ve Uluslararası Af Örgütü'ne gizlice üye olmuştu. Bu arada kendi yakın çevresinde Oğuz Atay Fan Kulübü kurmaya kalkmış, tutunamamıştı. Kedi sevenleri yaşadığı mahallede bir araya getiren de yine oydu. İstanbul'daki ilk Beatles Fan Club onun kurduğu ama solcu arkadaşlarının eleştirisinden çekindiği için adına Underground Beatles Freaks dediği de söylentiler arasındadır. Şimdi de yeşillerin örgütlenmesine balıklama dalmıştı işte. Nerede bir parti, örgüt, dernek kurulacak olsa tanıyanlar ve hiç tanışmadıkları arasında sık sık adı geçer olmuştu artık. Bir öncü mü yoksa bürokratik bir hamal mı diyorlardı arkasından, pek sorgulamıyordu. Kendisi hakkında konuşulanlarla ilgilenmeyen insanlardandı. Bir türlü inanmasa da artık 40 yaşına çok yaklaştığı şu günlerde bütün iştenliğiyle Türklerin asla örgütlenemez bir ırk olduğuna kesin gözüyle bakıyor. Bunu yıllar süren deneyimleri nedeniyle çok iyi biliyordu. Yine de kör kör parmağım gözüne hala enerjisini, vaktini ve yaşıtlarında çoktan tükenen heyecanlarını bu yeni parti çalışmalarını veriyordu. Çünkü ondaki kronik bir hastalıktı ve kim bilir o da bununla besleniyordu. Hepsi bu. Tıpkı evlilik adlı kuruma en çok karşı çıkanların en çok evliler arasında yaygın olması gibi Teoman'ın örgütlenme eğilimi de anlaşılır ve çok basit nedenlerle açıklanabilirdi. Çünkü bonca organize olmak dürüstlüğüne karşın kendi özel hayatını bir türlü düzene sokmayı başaramamış bir adamdı. İki evlilik, iki çocuk aynı çatı altına girer girmez biri marjinalleşen, asıp kesen, aslı uysal, öbürü evcilleşen, aslı enerjik ve çalışkan iki kadın, değiştirilen işler, çevreler ve insanlar. İki evliliği arasındaki kısa ama ciddi beraberliğini de göz önüne alınca aklına ürkütücü bir son geliyordu ister istemez. Acaba kendisi mi değiştiriyordu kadınlarını O mu bastırıyordu ya da kışkırtıyordu içlerindeki gizliyi? Şimdi ikinci evliliği yine tavsamış, karısının o eskiden cıvıl cıvıl gazeteci kızın, artık evden çıkmayan, durmadan evde konu yenileyen, küçük oğullarına hastalıklı derecede düşkün tipik bir evli ev kadını oluşunu üzüntüyle izlemekteydi. O mu öldürmüştü Ülker'in kariyer heyecanlarını, hırslarını, beklentilerini? Yoksa kadınların derinlerinde gizli tek tip eğitim kalıntılarını mı hortlatmıştı? Anlayamıyordu. Biraz da korkuyordu anlamaktan. Evden taşınmak, çekip gitmek ayıp olur diye müthiş nazik bir erkek de asla terk edemezdi. Hala geceleri eve gidiyordu. Artık konuşacak, paylaşacak, en kötüsü birlikte gülecek hiçbir şey bulamazken. Olmuyordu. Yine aksıyor, yine yolunda gitmiyordu özel hayat. Devrimci ruhunun örgütlenme eğilimini, anarşist kişiliğinin yıkıcı ve bağımsız yapısıyla sürekli çelişmeyi sürdürecekti besbelli. Ne olursa olsun yenilikten yanaydı ve hiç değilse bu yanını didiklemeden seviyordu. 10 yıl önce uzun iç donu giyip saz çalarak aralarına karıştığı köylülere, şimdi kaçınılmaz kentli görünüşü ve önlenemez, asla geri dönülemez evrensel zihniyetiyle gitar çalarak Yeşiller Partisi adına gitmek, belki de kendi Glasnost ve Prestoraykasını yaşıyor oluşuyla ilgiliydi. Eskiden türküler söylerken, saz çalarken, köylülere benzemeye çalışırken de hiç gizlememişti. O daima Beatles'ın Yesterday'ini, Carole King'in You've Got a Friend'ini tercih etmişti. Teoman, çiçek ve devrimin yan yana büyüyeceğine inanan, silahlardan çiçek, umut ve özgürlük fışkıracağını sanırken, silahların kan akıttığını görüp şaşıran, altüst olan, coşkulu, romantik, bir yanıyla daima naif, filantrop, yaratıcı, kocaman bir çocuktu. Bu yüzden kimi gün kafası karma karışık ve karanlık, kimi gün pırıl pırıl ve aydınlık bir takvimi yaşıyordu. Bazıları dünyanın tek düze, insafsız ve tek sesli bir gezegen olmasını kıl payı farkla bu gibi insanların varlığının engellediğini söylerler. Artık onların yüz suyuna mı yoksa onların yüzünden mi bilinmez. O yıl öyle çok arkadaşımın anne ve babası boşandı ki kendi aramızda o çocuklara özgü acımasızlıkla birbirimize sataşır olmuştuk. Seninkiler hala boşanmadılar mı? Ay ne de moda ailen var öyle. Gülüşüyorduk sonra da ha ha ha. Şimdi o arkadaşlarla sık sık rastlaşıyoruz hayatın içinde ve kimse öyle çok gülmüyor artık. Evini ve eşini terk eden anne, baba o sıralar yine pek moda olan bir başka şey yapıyor ve Akdeniz'de yeni yeni keşfedilen küçük kasaba ya da köylere gidiyordu. Yakın çevremizde yaşayan ilk terk ve boşanma olayı annemin kolejden sınıf arkadaşı Sevin teyzenin başına gelmişti. Kocası Semih amca önce evini terk etmiş, sonra Bodrum'a yerleşip tiyatro sanatçısı genç bir kızla yaşamaya başlamış ve orada bir lokanta işletmeye koyulmuştu. Elektrik mühendisi olan Semih amcanın ardından hemen herkes onu ayıplamış, annem Sevin teyzeyi teselli etmiş, ben kızları İdil'e acımıştım ama çok kısa bir süre sonra hemen herkes benzer bir parçalanmayı yaşamaya başlamıştı. Her şey öyle çabuk oluyordu ki çoğu çok gençken evlenip 30'lu yaşlarında boyu kadar çocuğa karışan bu aileler ve biz çocukları adeta bir moda oluşturuyorduk. Bugün de ailenin kutsallığına ya da kadın erkek ilişkisine katı bakan bir insan değilim ama ailesiz büyüyen çocukların mutlaka eksik bir duygusal yanları olduğunu çok iyi biliyorum. Bu en mükemmel romanda bile ciddi bir gramer hatası gibi iz bırakıyor belleklerde. Aslında pek bir farkı yoktu. Ha anneniz gitmiş ha babanız. 14-15 yaşlarında bile olsanız aldatılmış, yaralanmış, aptal yerine konmuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani haksızlığa uğruyorsunuz. Anneniz mutlu, son yıllarda hiç görmediğiniz denli neşeli ve canlı görünüyor. Babanıza bakıyorsunuz, biraz şaşkın, biraz uyuşmuş ama kendi deyimiyle artık bir karar verebilmekten ötürü kafası dinç bir adam oluvermiş. Mutsuz ve huzursuz olan bir tek sizsiniz. Annemin danslı akşam yemekleri, hareketli ve gösterişli sosyal yaşam beklentileriyle, babamın çalışma tutkusu, meslek aşkı, her gün artan hobileri, tek başına bir laboratuvara kapanıp günlerce dünyayı unutuşunda ve yeniden anımsayışındaki bana o yıllarda masum gelen Heyecanının bir türlü bulaşamayışındaki yoğun düş kırıklıkları artık en çok sizin üstünüze yağmaktadır. Birinin uzun içki kadehlerinin kristalinde parlayan gözde salon kadını olma arzularının solarak hırçın ve ilgisiz bir ete dönüşmesi. Öbürünün kendi içinde yaşadığı yaratıcı coşkusunun öksüz kalıp yapayalnız bir kenara itilmesi. Annemin periyodikleşen iç çekmeleri, babamın kronikleşen ilgisizliği ya da tam tersinden okursam annemin kronikleşen aldırmazlığı ve babamın periyodikleşen umutsuzluğu. Havada asılı kalan arzular, hayaller, keşkeler, eğerler, espriler, sıkıntılar ama mutlaka hedefini bulan iğneli sözler, imalar ve suçlamalar. Peki ama hiç mi aynı şarkıları paylaşmamışlardı? Hiç mi aynı espriye gülüp aynı planları, dilekleri ve heyecanları yakaladıkları, hiç değilse böyle sandıkları zamanlar olmamıştı? Anlaştıkları, birbirlerinin gözlerine bakarak eridikleri, bedenlerinin birbirlerine doğru kaydığı, dokunuşlarıyla ıslandıkları günler ya da onlar olmadı mı? Annemle babam hiç mi sevmediler birbirlerini? Sevdilerse seven iki insan nasıl ve ne zaman bunca yitirebilir hoşgörüyü, saygıyı ve ilgiyi? Doğrusu şimdi düşündüğümde bambaşka yanıtlar verebildiğim bu sorulara 14 yaşımdayken çaresiz, umutsuz baka kalıyordum. Her yanıtta da biraz umut, biraz çare vardır. Bizi de sevmiyorlar abla. Cem beni çoğunlukla adımla çağırır. Abla dediği zamanlar kendi içinde bir sorunu vardır mutlaka. Birbirlerini sevmişlerdi. Ortak yanları var mıydı? Bunu çok düşündüm fakat bulamadım. Ama annemle babamın birbirlerini sevdiklerine inanıyordum. Çünkü ben 15 yaşlarımdayken Björn Borg'u çok severdim. Oysa onu hiç görmemiş, gerçekte hiç tanımamıştım. Björn Borg'a öylesine tutkundum ki onunla her şeyi paylaşacağıma yürekten inanıyordum. Annemle babam da o yaşlarda sevmişler birbirlerini. Borg'u nasıl olup da yakışıklı bulmuşum, öyle gözümde büyütmüşüm diye şaşıyorum şimdi. Bizi istemiyorlar abla, ikisi de istemiyor bizi. Terk edilmişlik hissi Cem'i benden daha çok sarstı ilk başlarda. Oysa onlar birbirlerini terk etmişlerdi, bizi değil. Birbirlerinden nefret etmeye başladıkları sürece bizim için tehlike yoktu. Çünkü her çocuk ya görünüşü ya kişiliği bazen ikisiyle birden ebeveyninden birine daha yakındır. Babam doğası gereği daha yumuşak, daha sakin ve uyumlu biriydi. Anneme gelince annem çok daha duygusal ve çabuk alev alan biridir. Üstelik kin tutar, nefret etmeyi sever, büyük bir tehlike içindeydim.